Ayrım 8.
Burundi'de genellikle egemen olan 600 bin kişilik Tutsi kabilesi, elindeki modern silahlar sayesinde 3 milyonluk Hutu kabilesine hükmetmiştir. Bu başat olmama, non-dominant ögesi, illaki başayan, subordinate anlamına gelmez. Çok uluslu bir toplumda gruplardan hiçbiri başat olmayabilir ama 27. madde yine de farklı niteliklerini korumak isteyecek diğer gruplara uygulanabilir. Hatta İstanbul'daki Polonezköy sakinlerinin baskı gördükleri söylenemez ama bu insanların farklı niteliklerini korumak istedikleri açıktır. Yine de çoğu durumda azınlık dendiği anda ortada bir tür ikinci sınıflık, bir tür ezilme kavramının da bulunduğu göze çarpacaktır. 4. Vatandaşlık. Aslında azınlık kavramı yabancı ile vatandaşı ayırt etmez. Ama uluslararası hukukta eskiden beri azınlık koruması ile yabancı koruması kavramları ayrılmıştır. Bununla birlikte azınlığın daha yeni olan tanımları, bir ülkede uzun süreden beri yerleşmiş olan non-dominant grupları bu tanımın dışında bırakmama eğilimindedir. Bu noktaya daha sonra değineceğiz. Vatandaşlıkla ilgili olarak bunların sadık olmaları gerektiği ileri sürülmüş olmakla birlikte bunun tanımın bir ögesi olması anlamlı değildir. Çünkü sadık olmayan bir azınlık, azınlık değildir gibi saçma bir sonuca varılabilir. Bu durumda bir devlet azınlığının sadakatini kanıtlamadığı gerekçesiyle kendi toprağında azınlık bulunmadığını ileri sürerek 27. maddeyi uygulamaktan rahatlıkla kaçınabilecektir. Bu Alman azınlıklarının kötü anılarından kalma bir durum olup 1. Dünya Savaşı sonrası Milletler Cemiyeti'ndeki şu havayı yansıtır. 1930. Çoğunluklar adil ve cömert, azınlıklar da sadık olmalıdır. 5. Azınlık bilinci. Grup özel niteliklerini ve geleneklerini korumaya istekli olmalıdır. Yoksa söz konusu grubun asimile olmak istediği anlaşılır ve ona azınlık denmez. Nasıl sınıf bilinci olmadan sosyal sınıf olmazsa, azınlık bilinci olmadan da azınlık olmaz. Bu bilinç baskıyla artacaktır. Capatorti'nin tanımı kimi azınlıkları dışarıda bırakıyor. Bu dışarıda bırakılanlar uluslararası hukukun genel hükümleri ve ayrıca bir takım sözleşmelerce korunuyor. Tüm göçmen işçilerin ve aile fertlerinin haklarının korunması uluslararası sözleşmesi, devletsiz kişilerin statüsüne ilişkin sözleşme, göçmenlerin statüsüne ilişkin sözleşme, ayrıca yaşadıkları ülkenin yurttaşı olmayan kişilerin insan hakları bildirgesi. 1. Yabancılar. Milletler Cemiyeti sisteminde insan hakları o devlette tüm yaşayanlara, azınlık hakları ise azınlık mensubu vatandaşlara verilmişti. 1966 sözleşmesi altında yabancılar ayrımcılığın önlenmesi anlamındaki tüm insan haklarından yararlanır. Ama madde 27'nin sözünü ettiği kimlik hakkından yararlanamaz. 2. Sığınmacılar. 3. Uyruksuzlar. Haymatloslar. 4. Dominant azınlık gruplar. Bu grupların ezdiği çoğunlukların, örneğin apartheid, sorunu bir azınlık sorunu değil, bir self-determinasyon sorunudur. Baskı altında bir çoğunluğun korumaya, protection değil, kurtuluşa, liberation ihtiyacı vardır. 5. Mecburi azınlıklar. Yani genel topluma entegre olmak isteyen ve bunun için yalnızca ayrımın önlenmesi garantisini isteyenler. Bunun tersi gönüllü azınlıklar. Capatorti azınlık bilinci yoluyla yalnızca bunları alıyor. Bunlar farklılıklarının korunmasını isteyenler. Bu da bizi ayrımcılığın önlenmesi AÖ ve azınlıkların korunması AK gibi iki ayrı kavrama götürüyor. Alt komisyonun 1999'dan önceki eski adı da zaten bunların bileşimi. Ayrımcılığın önlenmesi AÖ ile azınlıkların korunması AK arasındaki ilişki. Haklar şu biçimde ikiye ayrılabilir. Negatif haklar, pozitif haklar. Negatif haklar bir toplumda ayrım yapmadan, azınlık çoğunluk demeden herkese tanınan haklar. Mülkiyet, yaşam, ulaşım vesaire. pozitif haklar. Yalnızca dezavantajlı gruplara verilen haklar. Çünkü bir azınlık grubunun farklı özelliklerini koruması zaten çok güç bir şeydir. Azınlıklara ancak özel bir takım haklar verilirse çoğunlukla eşitlik sağlanabilir. Bu nedenle Profesör Erbakan'ın bu ülkede gayrimüslimler Müslümanlardan daha fazla hakka sahip demesi bu gerçeği bilmezden gelmesinden olsa gerek. Buradan AÖ ve AK kavramları çıkıyor. AÖ, kişilerin ya da grupların istedikleri eşit muameleyi yapmayı reddeden her türlü eylemin engellenmesidir. AK, çoğunlukla eşit muamele görmek istemekle birlikte, temel özelliklerini korumak için farklı muamele talep eden, başat olmayan grupların korunmasıdır. Benzerlikleri. AÖ, AK için ön koşuldur. Çelişkileri. Eşitlik ve farklı muamele kavramları arasında bir de gerilim var. Kimi devletlerin AÖ'den amacı azınlık bilincini yok etmek. Farkları. AÖ geçici bir olgu. Çünkü bir tedavi bitince sosyal organizma iyileşiyor, tedaviye ihtiyaç kalmıyor. Oysa AK kalıcı bir olgu. Azınlığın azınlık olarak kalmasını, hatta güçlenmesini sağlıyor. Sürekli olması gerekiyor. 1935 Milletler Arası Daimi Adalet Divanı, MDAD, Arnavutluk'taki okullar kararı. Bu iki gereklilik birbirine yakından bağlıdır. Çünkü azınlıklar kendilerini azınlık yapan özden vazgeçmek zorunda bırakılırlarsa, çoğunlukla azınlık arasında gerçek eşitlik kurulamaz. Bu ayrım, eşit haklar vesaire, özel haklar diye ifade edilebilir. Şuna benzetilirse belki daha iyi anlaşılabilir. 1894'te Anatole France şöyle demişti. Yasalar herkese eşitlik getirir. Zenginin de yoksulun da köprü altında uyumasını, sokaklarda dilenmesini ve ekmek çalmasını yasaklar. Nazım Hikmet de bir şiirinde mealen şöyle der. Derler ki ölüm adildir. İran şahını da kömür madeni işçisini de aynı şekilde vurur. Nasıl geleneksel hukuk teorisi buna cevap veremezse, sosyal güvenlik ve iş güvenliği gibi başka ilkelerin varlığına ihtiyaç duyarsa, uluslararası insan hakları hukuku da bu işi böyle fazla haklar vererek halletmiştir. Diğer yandan söylemek gerekir ki, uluslararası insan hakları hukuku da bir konuyu halledememekte, medeni ve siyasal haklar konusunda getirdiği eşitliği sosyoekonomik haklar konusunda getirememektedir. Bireysel haklar, kolektif haklar, grup hakları ayrımı. AÖ ve AK ayrımının başka sonuçları da var. Bir başka açıdan hakları bireysel ve kolektif diye ikiye ayırmak mümkün. 1948 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi ve genellikle insan hakları belgeleri Hobbes ve Locke'dan beri liberal gelenekte, evrenselci ve bireyci. Ama birey boşlukta değil, kültürel vesaire bir grubun üyesi olarak yaşıyor. Bu yüzden bu iki hak türü iç içe geçmiş olarak sürüyor. Uluslararası alanda vurgu bireye, azınlık haklarından rights of minorities değil, azınlığa mensup kişilerin haklarından rights of the persons belonging to the minorities kişilerin haklarından bahsediyor. Bunun sebebi hukuksal olarak alt komisyona göre bireyler uluslararası hukukun öznesi ama azınlıklar öznesi değil. Pratik olarak bu asıl sebep AÖ entegrasyona yöneliktir. Oysa AK, self-determinasyon, SD yoluyla ayrılma biçiminde yorumlanabilir. Bir azınlığa grup olarak koruma tanımak milleti parçalayabilir. Her azınlık bir gruptur ama iş hak tanımaya gelince vurgu azınlığın mensubu olarak bireye yapılmalıdır. 1985 BM raportörü Deşenes. Azınlık hakları bireylerin haklarıdır. Kolektif bir boyutu olan bireysel haklardır. Kolektif haklar halkların haklarıdır. Bu ayrımın daha ince ayarlarını biraz ileride yapacağız. Bu azınlık ve halk ayrımına da değineceğiz. Ama önce bu SD kavramına eğilelim. Self-determinasyonun, SD'nin anlamları. Bu kavram şu anlamlarda kullanılır. 1. İlk çıkış olarak iç bir anlam taşır. İçte siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel sistemini seçebilme hakkı. Yani pratikte demokrasi anlamına gelir. İlk ünlü örneği herhalde 14 Temmuz 1789 ile simgelenen Fransız devrimidir. Burada Fransız burjuvalarının yönetimde Fransa halkı Fransız aristokrasisinden kurtulmakta, kendi rejimini kurmaktadır. İnsan ve vatandaş hakları bildirgesi, özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskıya direnme haklarını doğal ve zorla geri alınamaz ilan etti. Milleti tüm egemenliklerin kaynağı olarak belirledi. Madde 3. Aslında ilk örnek olarak 4 Temmuz 1776 Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi daha öncedir. Şöyle diyordu. Bir halkın kendisini başka bir halka bağlayan siyasal bağların çözülmesi gereken durumlar ortaya çıkabilir. Yönetimler insanların yaşam, özgürlük ve mutluluk elde etme haklarını sağlamak için kurulurlar. Herhangi bir yönetim biçimi bu amaçları tahripkar hale getirirse, onu değiştirmek, yıkmak ve yeni bir yönetim kurmak halkın hakkıdır. Burada rejimini seçme temasının yanı sıra bir de bağımsızlık teması görülüyor. Bu yüzden 1776 değil, genellikle 1789 bu iç anlama ilk örnek olarak verilir. Ama dikkat edilirse 1776 mücadelesi bir kurtuluş, bağımsızlık savaşı değildir. Bağımsızlıkla sonuçlanan bir kolon milliyetçiliğidir. Eğer bu savaşı yerliler, Kızılderililer yapsaydı, o zaman bir kurtuluş mücadelesi olurdu. Amerikalı denilenler 13 koloni halkı, beyaz İngiliz kolonlardan başkası değildir. Bu tür bağımsızlık almaya Kurtuluş Savaşı adının verilmesinin saçmalığı ortadadır. Çünkü batılı sömürgeci ülkeden bağımsızlık isteyenler zaten bir süre önce bu deniz aşırı topraklara gelip burayı sömürgeleştirmiş olan batılılardır. Bağımsızlık için çarpıştıkları ülke de kendi ülkeleridir. Örneğin ABD'nin kuruluşuna yol açan milliyetçi başkaldırılarının nitelik açısından Fransız devriminden bir farkı yoktur. Çünkü gerek Kuzey Amerika'da gerekse Fransa'da başkaldıranlar burjuvazi, başkaldırdıkları sınıf da birincisinde İngiltere'nin aristokrasisi, ikincisinde ise Fransa'nın aristokrasisidir. Aradaki tek fark mekan farkıdır. Yani Fransız burjuvazisi Fransa'da başkaldırdığı halde Amerika'daki burjuvazi İngiltere'den bir okyanus ötedeki toprakta başkaldırmıştır. Sonuç olarak Fransız devrimi Fransa'da yapılmak nedeniyle rejimi değiştirdiği için bir rejim sorunu olarak ortaya çıkmış, Amerikan devrimi ise İngiltere'de yapılmadığı, aradaki mesafe yüzünden ayrılmayla sonuçlandığı için bir devlet sorunu olarak belirmiştir. Bu konuyu lisansüstü dersimde anlattığımda asistan arkadaşım Atay Akdevelioğlu aydınlatıcı bir yorum yapmış ve Atlas Okyanusu'nu İngiltere açısından bir iç deniz olarak nitelemiştir. Olay aslında bir iç self-determinasyon olayıdır. 2. Birinci ve özellikle de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dış bir anlam taşımaya başladı. Bağımsızlık. A. Bu anlamın çığırını açan 1919'da Wilson'ın Amerikan anayasal geleneğinden esinlenerek ilan ettiği 14 noktası. 6. nokta hem iç anlama, rejimin kendisini belirleme, hem de dış anlama, bağımsızlık temas ediyor. Rusya'yı ilgilendiren bütün sorunlar bu ülkenin kendi siyasal gelişimini ve ulusal politikalarını bağımsızca belirlemesine olanak verecek biçimde dünyanın öbür uluslarının en uygun ve özgür işbirliğiyle çözülmelidir. 7. nokta dış anlama, bağımsızlığa ilişkin. Yabancı askerler Belçika'dan çekilmeli ve bu ülke hiçbir kısıtlama olmaksızın bütün öbür özgür uluslarının sahip olduğu egemenlik haklarına yeniden kavuşmalıdır. B. Fakat bunlardan daha önemlisi, Wilson 5. noktada ilk kez bağımsızlık temasını sömürgeler anlamında gündeme getiriyor. Sömürgelerin bütün talepleri serbest, açık görüşlü ve tümüyle tarafsız bir yaklaşımla ele alınmalı, bu tür egemenlik sorunlarının çözümünde ilgili halkların çıkarları ile egemenliği tartışılan devletin adil taleplerinin eşit ağırlık taşıması ilkesine kesinlikle uyulmalıdır. Tabii burada sömürgelerle sömürgecilerin eşit düzeyde ele alınması gerektiği ilk kez söyleniyor ve bağımsızlık açık saçık değil, utangaç biçimde ima ediliyor. Sömürgelerin çıkarları gözetilecek ama sömürgecinin talepleri de aynı kefede. Bununla birlikte adil talepleri denmesinden de anlaşılıyor ki sömürgeler daha önemli sayılıyor. C. Bu MC misakı madde 22'ye 4'e de yansıyacak. Osmanlı İmparatorluğundan ayrılan toprakların manda rejimi altına konmasından söz edilirken şöyle denecek. Her şeyden önce bu toplulukların dilekleri göz önünde tutulmalıdır. D. Sosyalist gelenekte de SD kavramı var. Nitekim Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Anayasası madde 72, her birlik cumhuriyetinin özgürce ayrılma hakkı vardır diyor. Ama Lenin, gerçekte tüm milletlerin self determinasyon hakkı olması maksimum demokrasi ve minimum milliyetçilik anlamına gelir diyerek self determinasyonun iç anlamını vurguluyor. Lenin ve Stalin self determinasyonun kullanımının sosyalizmin daha önemli olan çıkarlarına zarar vermemesi gerektiğini söyleyerek bir elle verileni öbür elle geri alıyorlar. E. İki savaş arası dönemdeki atıflara rağmen SD pozitif uluslararası hukuka girmedi. Ama bağımsızlık anlamında BM anlaşmasında 1945 ilk defa açıkça telaffuz edildi. Madde 1, fıkra 2, BM'nin amaçlarını sayarken, iki uluslar arasında ulusların hak eşitliği ilkesine ve SD hakkına saygı üzerine kurulmuş dostane ilişkileri geliştirmek ve dünya barışının sağlamlaştırılması için elverişli her türlü diğer tedbirleri almak, diyor. Madde 55'e 1'de, uluslar arasında hak eşitliği ilkesine ve her milletin SD hakkına saygı gösterilmesine dayanan barış ve dostluk. Ayrıca kendi kendini yönetmeyen topraklarla ilgili 11. madde 73 ve vesayet sistemiyle ilgili 12. bölümler madde 76 bu ilkeden kaynaklandı. 1950'lerden sonra SD kesinlikle sömürgelerin bağımsızlaşması anlamına gelmeye başladı. Üçüncü dünya bu terimin dış anlamda bağımsızlık, iç anlamda da çoğunluk yönetimi vesaire beyaz kolon yönetimi anlamında kullanmaya başladı. Bir devletten ayrılma hakkı anlamında bu konu hakkındaki bilgiler temel olarak şu çok önemli kaynaktan alınmıştır. Patrick Thornberry, International Law and the Rights of Minorities, Oxford, Clarendon Press, 1994, sayfa 13-21. Sömürgeler bağımsızlıklarını aldıklarında her devlet gibi azınlıklar içerdiler. Hatta yapay sınırlar yüzünden belki daha da fazla. Bu durumda self determinasyonun yalnızca sömürgeleri mi yoksa bunların içindeki farklı gruplara da mı uygulanacağı tartışma yarattı. Bu tartışmada BM'nin tutumu kesin oldu. Bunu 14-12-1960 tarih ve 1514-15 sayılı kararıyla kabul ettiği sömürge yönetimi altındaki ülke ve halklara bağımsızlık verilmesine ilişkin bildirgeyle yaptı. Bu belgenin Türkçe metni için bakınız Mustafa Şahin, İnsan Haklarının Topluluk Hakları kategorisinden Self Determinasyon Hakkının Kendi Kaderini Tayin Hakkı Uluslararası Hukukta Yeri, Yeni Türkiye İnsan Hakları Özel Sayısı, Cilt 2, No 22, Temmuz-Ağustos 1998. Bu konudaki kuralı koyan 1514'ün izlediği basit mantık şöyleydi. Halkların SD hakkı vardır. Bu halk bir mekanın tüm halkıdır. Bir halk bu hakkını bağımsızlığa ulaşarak kullanır. Zaten self determinasyonu kullanma hakkının sömürge halkına ait olduğunu defalarca vurgulayan karar 6. paragrafında da şöyle demekteydi. Bir ülkenin ulusal birliğine ve teritoryal bütünlüğüne kısmen ya da tamamen karşı çıkmaya yönelik hiçbir hareket BM Anayasası'nın amaç ve ilkeleriyle bağdaşmaz. Self determinasyonun yorumu. Sonuç. SD terimi sömürge halkları ile ilgilidir. Sömürge sınırları yeni ülkelerin de sınırlarıdır. Azınlıklar bu sınırları parçalayıp devletten ayrılma hakkına sahip değildir. En azından uluslararası hukuk onlara bu hakkı vermez. Bunun mantığı ise şudur. Bir defa ekonomik ve siyasal yeterliğe sahip olmayan devletler uluslararası ilişkilerde kaos yaratır. İkincisi, zincirleme tepki en homojen birim, aşiret, sülale ortaya çıkana dek devam edebilir. Diğer yandan şurası da çok önemli ki, ayrılmayı seçen her etnik grup sadece kendi kaderini değil, ayrıldığı birimde kalanlarınkini de tayin etmiş olacak. Azınlık haklarının bireysel yönde geliştiği bir dünyada azınlık statüsü ile self determinasyon arasındaki ilintinin kopmuş olduğunu önemli uluslararası belgelerde de görmek mümkün. İnsan hakları ve halkların hakları konusunda Afrika Yasası. African Charter on Human and People's Rights. Afrika'nın yapısını bilenler için bu çok doğal. Helsinki son senedi halk azınlık ayrımı belirgin. Daha yeni uluslararası belgelerde de bu durum aynı. Örneğin A. Bu tekstilin ilerideki sayfalarında azınlıkların uluslararası korunmasının tarihçesi bölümünde sözü edilecek olan BM ulusal ya da etnik, dinsel ve dilsel azınlıklara mensup kişilerin hakları bildirgesinin 1992 girişinde ve 8'e 4. maddesinde bu durum zımmen belirtildiği gibi BM Azınlıklar Çalışma Grubu'nun başkanı Norveçli Profesör Aydın'ın bu bildirge hakkında hazırladığı raporda, belge için arkadaşım Bülent Meriç'e teşekkür ederim, daha açık biçimde ortaya çıkıyor. Yine aynı bölümde göreceğimiz Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi Avrupa Konseyi 1995'te aynı yönde hükümler getiriyor. Tabii taraflar arasında anlaşma varsa Çekler ve Slovaklar durum farklı. Ayrılma meşru sayılır. Ayrılmanın meşru sayılabilmesi durumları. Self-determinasyon ilkesinin mevcut bir bağımsız devletten ayrılma anlamına yorumlanamayacağını gördük. Şimdi bu kuralın istisnası gibi yorumlanmaya müsait durumlardan, belgelerden ve görüşlerden söz edebiliriz. 1. Sömürgenin tanımı konusu. Yukarıda sözü edilen 1514 sayılı karardan bir gün sonra kabul edilen 1541-15 sayılı Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararı, Afrika'da sömürgeleri bulunan Belçika'nın self-determinasyonun sömürgeler için kabulünü sabote etmek için başvurduğu bir taktiğe tepki olarak alındı. BM Antlaşması'nın 73. maddesi, özerk olmayan toprakları yöneten devletlerin bu topraklar hakkında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine muntazaman bilgi aktarmalarını öngörmekteydi. Genel Kurul bu maddeyi sömürge imparatorluklarını sarsmak için kullanmak isterken, Belçika çok sayıda yerli grupları içeren Latin Amerika ülkelerine ve genellikle etnik gruplar içeren bütün ülkelere self determinasyonu kabul ederseniz yalnızca benim gibi sömürgeci devletlere değil kendinize de zarar verirsiniz gibilerinden aba altından açıkça sopa gösterme taktiği izledi. Self-determinasyonun az gelişmiş gruplar içeren her ülkeye uygulanabileceğini ileri sürdü. Yani Belçika'ya göre bu ilke azınlıklar tarafından da kullanılabilirdi.